Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 22. Ayrım. Bay Grünlich ciddi ve alçak gönüllü bir yüz ifadesiyle, Sayın Banker Kesselmeyer, Büyük Tüccar Konsul Buddenbrook, kayınpederim diye tanıttı. Konsülün yüzünde hiçbir hareket olmadı. Bay Kesselmeyer ağzındaki iki sarı dişini üst dudağının üstüne koyup, ellerini iki yana sallayarak öne doğru eğildi ve şöyle dedi. Kulunuz Bay Konsül, sizi tanımış olmaktan dolayı çok mutluyum. Bay Grünlich, sizi beklettiğim için çok özür dilerim Kesselmeyer dedi. Her iki konuğuna da çok kibar davranıyordu. Konsul Buddenbrook bir şeyler arıyormuş gibi başını sağa sola çevirerek, görüşmeye başlayalım mı dedi. Ev sahibi hemen atıldı. Buyurun baylar. Sigara salonuna geçerlerken Bay Kesselmeyer, yolculuğunuz iyi geçti mi Bay Konsül diye sordu. Ha, hava yağmurluydu değil mi? Evet, kötü bir mevsim. Çok kötü bir mevsim gerçekten. Her taraf vıcık vıcık çamur içinde. Keşke biraz don ve kar olsaydı. Ama yok, yağmur ve çamur. Çok ama çok berbat bir hava. Konsül ne tuhaf bir adam diye geçirdi aklından. Duvarları koyu çiçek desenli kumaşla kaplı küçük odanın ortasında oldukça büyük, dört köşeli ve yeşil örtülü bir masa duruyordu. Dışarıda yağmur şiddetini artırmıştı. İçerisi öyle kararmıştı ki Bay Grünlich masanın üstündeki üç gümüş şamdanın mumunu yakmak zorunda kaldı. Yeşil örtünün üstü firma damgalı mavi iş mektupları ve yer yer aşınmış ya da yırtılmış, üstüne tarihler ve imzalar atılmış bir sürü kağıtla doluydu. Ayrıca kalın bir hesap defteri, ucu sivriltilmiş tüy kalemler ve kurşun kalemlerin yanı sıra metal bir mürekkep hokkası ve madeni bir rıhtan da vardı. Bay Grünlich ağır ve ürkek hareketlerle bir cenaze töreninde ağırlar gibi ağırlıyordu konuklarını. Sevgili babacığım, lütfen şu koltuğa oturunuz dedi çok nazik bir şekilde. Bay Kesselmeyer, siz de buraya buyurmaz mısınız? Sonunda herkes yerine oturmuştu. Banker ev sahibinin tam karşısına otururken konsül de masanın geniş tarafındaki koltuğuna oturmuştu. Koltuğunun arkalığı koridor kapısına değiyordu. Bay Kesselmeyer biraz öne eğildi, alt dudağını sarkıttı, yeleğinin üstünde sallanan kordonlardan birini çekerek kelebek gözlüğünü aldı ve hep yaptığı gibi yine alnını kırıştırıp ağzını açarak burnunun üstüne oturttu. Sonra insanı sinir eden bir hışırtıyla kesilmiş sakalını kaşıdı, ellerini dizlerinin üstüne koydu, önündeki kağıtlara bakıp başını salladıktan sonra neşeyle şöyle dedi. Hah, işte başımızın belası. Konsül Buddenbrook, izin verirseniz durumu önce bir gözden geçireyim dedi ve hesap defterine uzandı. Ama Bay Grünlich birden her iki elini masanın üstüne koyarak defterin üstünü kapattı. Mavi mavi damarları çıkmış uzun elleri titriyordu. Heyecanlı bir sesle haykırdı. Bir dakika, bir dakika babacığım. Önce bir açıklama yapmama izin verin. Durumu tam olarak görebilmeniz açısından. Ne olur inanın bana, yalnızca bahtsız bir adamın içine düştüğü durumu göreceksiniz. Bir suçlunun değil. Babacığım, yazgısına karşı bütün gücüyle direnmiş, ama sonunda ona yenik düşmüş bir adam var karşınızda. Bu bağlamda. Konsül sabırsızlanarak, göreceğiz dostum, göreceğiz, dedi. Bay Grünlich yazgısına teslim olmuşçasına ellerini masanın üstünden geri çekti. Uzunca süren dehşet dolu bir sessizlik anından sonra kendilerini dört kara duvarın arasına hapseden üç insan, tedirgin tedirgin yanan mumların ışığı altında yan yana oturuyordu. Konsülün karıştırdığı kağıtların hışırtısından başka hiçbir ses, hiçbir hareket yoktu. Bir de dışarıda yağan yağmurun şakırtısı duyuluyordu. Bay Kesselmeyer baş parmaklarını yeleğinin kol yenlerine takmış, öteki parmaklarını da omuzlarında piyano çalar gibi oynatırken büyük bir keyifle bir konsüle, bir de Grünlich'e bakıyordu. Bay Grünlich koltuğunun arkasına yaslanmadan ellerini masanın kenarına koymuş oturuyordu ve üzgün üzgün önüne bakıyor ve arada bir de başını kaldırıp yan gözde ve ürkek ürkek kayınpederini süzüyordu. Konsül hesap defterinin sayfalarını çeviriyor, parmaklarını rakamların üstünde dolaştırıyor, tarihleri karşılaştırıyor ve okunamayacak kadar küçük yazısıyla bir kağıda notlar alıyordu. Duruma bir göz atınca yorgunluğu birden geçti ve yüzünde bir dehşet ifadesi belirdi. Sonunda sol elini Bay Grünlich'in kolunun üstüne koyarak üzgün bir şekilde şöyle dedi. Zavallı Grünlich. Bay Grünlich, babacığım diye bırakıverdi kendisini. Acınacak haldeki adamın gözlerinden akan iki büyük damla yaş, yanaklarından aşağıya doğru yuvarlanarak indi ve altın sarısı favorilerini ıslattı. Bay Kesselmayer onun gözyaşı damlalarının yanaklarından aşağı doğru yuvarlanışını büyük bir ilgiyle izliyordu. Hatta biraz ayağa kalktı, öne doğru eğildi ve ağzını açarak karşısında oturan bu zavallı adamın yüzüne bir süre baktı. Konsul Buddenbrook damadının bu halinden çok etkilenmişti. Onun çaresizliği ve bahtsızlığı karşısında biraz yumuşamış ve içinde bir acıma duygusu hissetmeye başlamıştı. Ama duygularına hakim olmasını bildi ve çabucak kendisini topladı. Başını üzgün üzgün sallayarak "Bu nasıl olabilmiş?" dedi. "Şu birkaç yıl içinde." Neşesi pek yerinde olan Kesselmayer, "Çok kolay oldu," dedi. "Bir insan kendisini 4 yılda da kolayca mahvedebilir." Bremen'deki Westfall kardeşler firmasının işlerinin bundan kısa bir süre önce ne kadar da iyi olduğu düşünülürse, Konsul Buddenbrook gözlerini kıpırdatarak bankerin yüzüne bakıyordu. Ama aslında onu ne görüyor ne de işitiyordu. Kafasını kurcalayan gerçek düşüncesini ifade etmiş değildi. Alaycı bir şekilde ve hiçbir anlam veremeden "Neden?" diye sordu kendi kendine. Bütün bunlar neden şimdi olmuştu? Bay Grünlich'in şu anda yaşadığı şeyler 2-3 yıl önce de gelebilirdi başına. Bu bir bakışla hemen anlaşılıyordu. Ama sürekli kredi kullanmış, bankalardan sermaye bulmuştu. Senatör Buck ve Konsul Goodsticker gibi sağlam firmalardan işlerinin yürümesi için sürekli destek sağlamıştı. Ve Grünlich'in senetleri peşin para gibi işlem görmüştü. Ama neden şimdi? Neden tam da şimdi? Johann Buddenbrook firmasının şefi bu "şimdi" sözcüğünden ne anladığını çok iyi biliyordu. Bu çöküş ortaya çıktı. Neden söz birliği etmiş gibi herkes desteğini çekmiş ve hep birlikte Bay Grünlich'in üzerine acımasızca çullanmıştı. Acımasızca ve en küçük bir saygı göstermeden. Konsül kızını Grünlich'le nişanladıktan sonra kendi firmasının itibarından damadının da yararlanacağını bilmeyecek kadar saf değildi. Ama Grünlich bütün bu kredileri bu Buddenbrook'un sayesinde mi almıştı? Grünlich'in kendisinin hiçbir saygınlığı yok muydu? Ya konsülün topladığı bilgiler, incelediği defterler? Durum ne olursa olsun, Johann Buddenbrook istediği gibi davranacaktı, kararı kesindi. Bu konuda parmağını bile oynatmayacaktı. Bunda her zamankinden daha kararlıydı. Demek hesabı yanlış çıkmıştı. B. Grünlich, Johann Buddenbrook firmasıyla tam bir işbirliği içinde olduğu izlenimini vermişti. Bu korkunç hatanın mutlaka düzeltilmesi gerekiyordu. Şu Kesselmayer denilen adam şaşırmakla ne kadar haklıymış. Bu soytarı herifin hiç vicdanı yok muydu? Johann Buddenbrook, kızının kocasını nasıl olsa yüzüstü bırakmaz diye çoktan batmış olan Grünlich'e sürekli borç para verip yüksek faizli senetler imzalattığı gözlerinden nasıl da okunuyordu? Konsul Buddenbrook, "Her neyse," dedi, "konuya gelelim. Bir tüccar olarak görüşlerimi açıklamam gerekirse, üzülerek ifade etmek zorundayım ki, yalnızca bahtsız bir adam değil, aynı zamanda da fazlasıyla suçlu bir adam var karşımda." "Babacığım," diye kekeledi Bay Grünlich. Konsul sert bir biçimde, "Bu konuşma biçimi hiç hoşuma gitmiyor," dedi. Sonra bankerin yüzüne şöyle bir bakarak, "Bayım," diye devam etti. "Bay Grünlich'ten talep ettiğiniz paranın tutarı 60 bin mark." Kesselmayer çok rahat bir şekilde, "Ödenmeyen ve ana paraya eklenen faizlerle birlikte 68.755 mark ve 15 şilin," dedi. "Çok doğru. Hiçbir koşulda daha fazla beklemek istemiyorsunuz, değil mi?" Bay Kesselmayer sadece gülüyordu. Ağzını açmış yeniden gülüyordu. Alaycı alaycı değil, iyi niyetle gülüyordu. Bir yandan da konsülün de gülmesini ister gibi onun yüzüne bakıyordu. Johann Buddenbrook'un küçük ve çukur gözleri bulanmaya başladı. Ve şakak kemiklerine kadar uzanan kırmızı çizgiler oluştu gözlerinin kenarlarında. "Laf olsun," diye sormuştu. "Yoksa bu bir tek alacaklının vadeyi uzatmasının durumu pek de değiştirmeyeceğini çok da iyi biliyordu. Ama bu adamın kendisini reddediş biçimine çok öfkelenmiş ve büyük utanç duymuştu. Tek bir el hareketiyle önündekileri bir kenara etti, kurşun kalemi masanın üstüne bıraktı ve şöyle dedi. "Bu konuyla artık daha fazla ilgilenmek istemediğimi açıklamak isterim." Kesselmayer ellerini havaya kaldırıp sallayarak "Ya öyle mi?" diye bağırdı. "İşte bu çok güzel. Çok yerinde söylenmiş bir söz. Bay Konsül işi kolay yoldan düzeltmek istiyor herhalde. Uzun uzun konuşup tartışmadan bir çırpıda." Johann Buddenbrook onun yüzüne bile bakmadı. Bay Grünlich'e dönerek "Dostum, size yardım edemeyeceğim," dedi sakin bir şekilde. "Bırakalım işler kendi yolunda yürüsün. Düzeltecek durumda olmadığımı görüyorum. Kendinizi toparlayın, teselli ve gücü Tanrı'da arayın. Benim için bu görüşme burada bitmiştir." Bay Kesselmeyer'in yüzü şaşırtıcı bir biçimde ciddi bir görünüme büründü. Bu çok tuhaf bir durumdu ama daha sonra Bay Grünlich'i yüreklendirmek ister gibi başını salladı. Grünlich koltuğunda hiç kımıldamadan öyle oturuyordu ve uzun ellerini masaya öyle bir vurdu ki parmakları hafifçe çatırdadı. Titrek bir sesle "Babacığım, Bay Konsül," dedi. Siz benim mahvolmamı, sefalete sürüklenmemi isteyemezsiniz. Dinleyin beni. Söz konusu olan yalnızca 120 bin mark. Beni kurtarabilirsiniz. Siz çok zengin bir adamsınız. Bu parayı isterseniz bir tazminat, kızınızın mirastan alacağı pay ya da faizli borç olarak verin. Bütün gücümle çalışacağıma söz veriyorum. Becerikli ve yaratıcı biri olduğumu bilirsiniz. Konsul bu Dambrock, son sözümü söyledim dedi. Kesselmeyer, söylememe izin veremez misiniz diye sordu ve burnunu kırıştırarak kelebek gözlüğünün üstünden konsülün yüzüne baktı. Sayın konsül, iyice düşünüp taşınmanız gerektiğini söylememe izin verirseniz, bu Budenbrock firmasının gücünü kanıtlaması için çok büyük bir fırsat. Firmamın saygınlığı için kaygılanmayı bana bırakırsanız çok iyi edersiniz bayım. Ödeme gücümü kanıtlayayım diye paramı karşıma ilk çıkan bataklığa atmam gerekmiyor. Böyle konuşmayın, böyle konuşmayın. Bataklık sözü pek de eğlenceli doğrusu ama sayın konsül, damadınızın iflası sizin durumunuz için de kuşku uyandıran duruma yol açmaz mı? Ne dersiniz? Yanlış bir yoruma neden olmaz mı? Konsul Budenbrock, iş dünyasındaki saygınlığımı korumayı bana bırakmanızı size bir kere daha anımsatmak isterim dedi. Bay Grünlich, banker Kesselmeyer'in yüzüne şaşkın şaşkın baktı ve kayınpederine yeniden yalvarmaya başladı. Babacığım, yalvarırım size. Ne olur bir kez daha düşünün. Burada söz konusu olan yalnızca ben miyim? Ah, benim mahvolmam hiç önemli değil ama kızınız, benim karım, çok sevdiğim ve ne mücadelelerle elde ettiğim karım ve çocuğumuz, bu işte hiçbir suçu olmayan yavrumuz, bari onları sefalete sürüklemeyin. Hayır babacığım, bunu yapmayın, buna dayanamam ben, öldürürüm kendimi, inanın bana yaparım bunu. O zaman Tanrı'nın önünde suçlu olmamanızı dilerim. Johann Budenbrock sapsarı olmuş yüzüyle ve küt küt atan kalbiyle koltuğuna yaslanmıştı. Bu adamın gerçeği yansıtan duygusallığı ve yalvarıp yakarışları onu ikinci kez derinden sarsıyordu. Kızının Travemünde'ye yazdığı mektubu kendisine bildirdiği zaman savurduğu o iğrenç tehditleri yine tekrarlıyordu. Kendi kuşağından gelen birinin, soğukkanlı ve pratik düşünen bir iş adamı olarak sürekli savaştığı o insani duygulara beslediği aşırı saygı içini ürpertmişti. Ama bu duygu hali bir saniyeden fazla sürmedi. İçinden 120 bin mark diye tekrarladıktan sonra sakin ve kararlı bir şekilde şöyle dedi. Anthony benim kızım. Yavrumun suçsuz yere acı çekmesine izin verecek değilim. Bay Grünlich kas katı kesilmiş bir halde bununla ne söylemek istiyorsunuz diye sordu. Konsül bunu daha sonra öğrenirsiniz diye yanıt verdi. Şimdilik daha başka bir şey söylemeyeceğim. Bu sözlerden sonra yerinden kalktı, koltuğunu düzeltti ve kapıya yöneldi. Bay Grünlich dili tutulmuş gibi şaşkın şaşkın yerinde oturuyordu. Ağzı iki yana doğru kesik kesik hareket ediyor ama hiçbir şey duyulmuyordu. Konsul Budenbrock'un bu son ve kesin tavrıyla Bay Kesselmeyer'in neşesi yeniden yerine gelmişti. Evet, bankerin neşesi çok artmış ve hatta tüm olası sınırları aşmış ve korkunç bir boyuta ulaşmıştı. İki küçük sarı dişinin göründüğü ufacık ağzı parçalamak ister gibi vahşi bir görünüm kazanırken kelebek gözlüğü burnunun üstünden düştü. Küçük ve kırmızı ellerini kürek çeker gibi havada salladı, başındaki birkaç tel saçı yine uçuşuyordu. Bütünüyle biçimi değişmiş ve aşırı neşeden neredeyse çarpılmış yüzü zincifre rengine bürünmüştü. "Demek öyle," diye bağırdı. Sesi çatallaşmıştı. "Çok eğlenceli, çok eğlenceli. Ama siz saygıdeğer konsül, böylesine değerli ve böylesine saygın bir damadı sefalet çukuruna atmadan önce iyice düşünüp taşınmalısınız. Böylesine çalışkan ve yaratıcı bir insanı Tanrı'nın bu uçsuz bucaksız dünyasında ikinci defa bulamazsınız. Evet, 4 yıl önce bıçak gırtlağımıza dayandığı ve dar ağacının ilmiği boynumuza geçtiği zaman Grünlich'in Matmazel Budenbrock'la nişanlandığı haberini borsa çevrelerinde hemen yaydık. Oysa nişan henüz gerçekleşmemişti. Sonsuz saygılarımı sunarım. Hayır, hayır, sonsuz hayranlıklarımı. Grünlich cırtlak bir sesle Kesselmeyer diye bağırdı. Sanki bir hayaleti kendisinden uzaklaştırmak ister gibi sinirli sinirli el hareketleri yaptı ve daha sonra odanın bir köşesine koştu. Bir sandalyeye oturup elleriyle yüzünü örttü ve öylesine eğildi ki uzun favorilerin ucu baldırlarına değdi. Birkaç kez de dizlerini yukarı çekti. Bay Kesselmeyer, bunu nasıl mı yaptık diye devam etti. Kızınızı ve 80 bin markınızı nasıl mı ele geçirdik? Çok kolay oldu. Bunun için biraz becerikli ve akıllı olmak yeter. Gürünlih'le aramızda uzlaştık. Kurtarıcı kayınpederin önüne en iyi şekilde hazırlanmış birbirinden güzel hesap defterleri koyduk. Bunlar acı gerçeklerle örtüşmüyor elbette. Çünkü acı gerçek kızınızın getirdiği dravmanın 1/4'ünün ödenmeyen senetlere gittiğidir. Konsülün yüzü sapsarı oldu. Elini kapının kulbuna dayamış, orada öylece kala kalmıştı. İçindeki dehşet dalgası sırtından aşağıya doğru indi. Bu yarı aydınlanmış küçük odanın içinde bir dolandırıcı ve içi kötülük dolu bu maymun suratlı adamla tek başına mıydı? Güven duygusunu yitirmiş bir yüz ifadesiyle, "Bayım, söylediklerinizden tiksinti duydum," dedi. "Sizin bu çılgınca iftiralarınızı hiç önemsemiyorum. Benimle, sorumsuzca davranıp kızını sefalete sürüklemiş olan benimle ilgili olsalar da. Damadım hakkında çok güvenilir bilgiler topladım. Gerisi Tanrı'nın takdiriydi." Johann Buddenbrock başını ondan çevirdi. Artık hiçbir şey duymak istemiyordu. Kapıyı açtı. Çıkmak üzereydi ki Bay Kesselmeyer arkasından bağırdı. "Ya, güvenilir bilgiler. Güvenilir bilgiler topladınız demek. Kimden? Bock'tan mı? Gutsticker'den mi? Petersen'den mi? Yoksa Massman ve Tim firmasından mı? Bunların hepsi de alacaklıydı. Hem de çok fazla alacakları vardı. Bu evlilik dolayısıyla alacaklarını sağlama aldıkları için hepsi de çok sevinçliydiler." Konsül kapıyı sertçe kapatıp çıktı. Kısım 9. Pek de güvenilir bir aşçı olmayan Dora yemek odasında bir şeyler yapıyordu. Konsül Buddenbrock, "Lütfen Madame Grünlich'e aşağıya gelmesini söyle," dedi. Konsül kızını görünce, "Hadi hazırlan yavrum," dedi. Ve Tony ile birlikte salona geçtiler. "Elinden geldiğince çabuk ol ve Erika'nın da yola çıkacak şekilde hazırlanmasıyla ilgilen. Şehre gidiyoruz. Bir otelde geceler ve sabah olunca da evimize gideriz." Tony, "Tabii babacığım," dedi. Yüzü kızarmış, şaşkın ve perişan bir hali vardı. Hazırlığa nereden başlaması gerektiğini düşünürken ellerini beline koymuş, anlamsız bir takım hareketler yapıyordu. Başına gelen bu olayın doğruluğuna hala inanamıyor gibiydi. Ürkek ve heyecanlı bir sesle, "Babacığım, neleri alayım yanıma?" diye sordu. "Her şeyimi, bütün elbiselerimi. Bir bavul mu alayım yoksa iki bavul mu? Gürünlük gerçekten iflas mı ediyor? Aman tanrım, öyleyse mücevherlerimi de almam gerekir. Babacığım, hizmetçilere de yol vermek gerekiyor. Aylıklarını ödemem mümkün değil artık. Gerçi Gürünlük ev için bugün ya da yarın bana para verecekti. Bırak bunları şimdi kızım. Bunlar daha sonra yoluna konulur. Sen şimdi en gerekli olanları al yanına. Bir bavul, hatta küçük bir bavul. Sana ait olan mallar arkandan gönderilir. Acele et. Duyuyor musun? Biz..." Tam bu sırada kapı perdeleri birbiri ardına açıldı ve Bay Grünlich salona girdi. Kollarını açmış, başını yana doğru eğmiş, hızlı adımlarla yürüyordu. "İşte karşındayım, istersen öldür beni," der gibi bir tavırla karısının yanına koştu ve önünde diz çöktü. Yürek parçalayıcı bir görünüşü vardı. Altın sarısı favorileri birbirine karışmıştı. Ceketi buruş buruş olmuş, boyun bağı kenara doğru kaymıştı. Yakası açıktı ve alnında küçük küçük ter damlaları göze çarpıyordu. "Anthony," diye haykırdı, "şu halime bir bak. Hiç kalbin yok mu senin? Sesime kulak vereceğin kalbin. Beni dinle. Yıkılmış ve mahvolmuş bir adam var önünde. Eğer, evet, sevgisini küçümseyip onu reddedecek olursan, üzüntüsünden kendisini öldürecek bir adam var önünde. İşte karşında diz çöktüm. Senden nefret ediyorum, senden ayrılıyorum diyebilecek misin? Buna kalbin izin verecek mi?" Tony ağlıyordu. Bir zamanlar doğa manzaralı tablolar adasında olduğu gibi yine dehşet içinde bir yüz vardı karşısında. Bu yalvaran gözler yine kendisine bakıyordu. Tony bütün bu korkunun ve yalvarıp yakarmanın gerçek olduğunu yine şaşkınlıkla ve içi burkularak görüyordu. "Kalk Grünlich," dedi hıçkırarak. "Ayağa kalk lütfen." Onu omuzlarından tütüp kaldırmaya çalıştı. "Senden nefret etmiyorum. Bunu nasıl söylersin?" Daha başka neler söylemesi gerektiğini bilmeden çaresizlik içinde babasına baktı. Konsül kızının elini tuttu, damadının önünde hafif bir reverans yaptı ve Tony ile birlikte kapıya doğru yürüdüler. "Bay Grünlich, gidiyor musun?" diye haykırdı ve ayağa fırladı. "Konsül, bu işte hiçbir suçu olmayan kızımı felaket içinde bırakamayacağımı size az önce söylemiştim. Söylediklerime şunu da ekliyorum, bu sorumluluğu artık taşıyamazsınız." "Hayır bayım. Kızıma sahip olma mutluluğunu kendi elinizde yitirdiniz. Ulu Tanrımıza şükredin ki yüreği temiz yavrumun olanlardan hiç haberi olmadı da sizden nefret etmeden ayrılıyor. Hoşça kalın dedi. İşte bu sözler üzerine Bay Grünlich'in aklı başından gitti. Kısa bir ayrılıktan sonra eşinin tekrar döneceğini ve yeni bir yaşama başlayacaklarını, hatta belki de mirası kurtarabileceğini düşünüyordu. Ne var ki bütün bu düşüncelerinin, becerikliliğinin ve yaratıcılığının sonu gelmişti artık. Cam etajer üzerindeki büyük bronz tabağa uzandı ve ancak onun yanındaki çiçek desenli ince vazoyu aldı ve yere çarparak parça parça etti. "Güzel, çok güzel," diye haykırıyordu. "Git bakalım. Arkandan ağlayacağımı mı sanıyorsun sen kadın? Hayır, yanılıyorsun güzelim. Seninle paran için evlendim yalnızca. Ama artık bu da yetmediğine göre evine dönmenin tam zamanı. Bıktım senden, bıktım, bıktım." Johann Buddenbrock hiç konuşmadan kızını odadan çıkardı. Daha sonra kendisi yeniden içeri döndü ve elleri arkasında pencerenin önünde dikilmiş, yağan yağmuru seyreden Grünlich'in yanına geldi. Omuzuna hafifçe dokundu, yavaşça ve uyarıcı bir sesle şöyle dedi. "Kendinizi toplayın ve Tanrı'ya dua edin." 22. ayrımın sonu. Sayfa 206. Devamı 23. ayrımda.